Ayrım 19. Ya Adalet Ya Sefalet. Profesör Doktor Selçuk Şirin. Sayfa 181. 7. Bölüm. Toplumsal Güven. Karpuz gibi ortadan ikiye ayrılmış bir ülke. Bir toplumu güçlü kılan temel faktör nedir derseniz, hiç tereddütsüz toplumsal güvendir derim. Bireyler arası güvenin olmadığı bir ortamda toplumsal bir yaşamı tahayyül etmek neredeyse imkansız. Özel hayatımızda, sosyal hayatımızda, iş hayatımızda öteki insanlara duyulan güven olduğu müddetçe bir arada yaşayabiliyoruz. Yediğimiz yemekte tedarik zincirine ve üreticilere, trafikte yaya veya sürücülere, iş yerinde çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza güvenebildiğimiz ölçüde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat kurabiliyoruz. Öteki insanlara güvenimiz arttığı ölçüde işbirliği yapabiliyor, başkalarından aldığımız güç ve destekle insan olarak da toplum olarak da ilerleyebiliyoruz. Öteki insanlara güvenimiz azaldığı oranda etrafımızdakilere şüpheyle bakıp onlarla işbirliğinden uzaklaşıyor, bize benzemeyenlere kin ve nefrete varan negatif duygular geliştiriyoruz. Bütün bu nedenlerden dolayı toplumların iyi olma hali incelenirken toplumsal güven, yani social trust ve kamplaşma kavramları tıpkı kişi başı gelir ve gelir eşitsizliği göstergeleri gibi temel kalkınma göstergelerinden biri kabul ediliyor. Hayatımızı tehdit eden sorunları ancak bize benzemeyenlerle bir araya gelerek çözebiliyoruz. İnsanlık tarihine baktığımız zaman görüyoruz ki insanlar mağaradan çıkıp bir arada yaşamaya başladığı andan itibaren başkalarına güvendiği ölçüde ilerlemiş. Aileden kabileye, kabileden modern devlete geçiş aşamalarının her birinde bireyin sürekli genişleyen bir halkada ötekine güvenmeye başlaması var. Bu güvenin inşası önce tabu ve geleneklerle, sonra sözlü akitlerle ve nitekim modern devletin ortaya çıkmasıyla toplumsal sözleşmelerle sağlanmış. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki artık ulus devlet sınırları da toplumsal güvenin sınırlarını belirlemekte yetersiz kalıyor. İklim değişikliği, mülteci krizi ve en son yaşadığımız pandemi de gösteriyor ki insanlığın bu gezegende yaşamaya devam edebilmesi için ulusal sınırlarımızın ötesindeki insanlara da güven duymak, onlarla işbirliği yapmak zorundayız. İşte tam da bu nedenle artık ulus bazlı toplumsal sözleşmelerin yerine uluslararası toplumsal mutabakat belgeleri alıyor. İklim krizini odağına alan Paris Antlaşması, kadına yönelik şiddeti odağına alan İstanbul Sözleşmesi, işte bu global ortak duyarlılığın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Modern dünya aynı zamanda giderek karmaşıklaşan bir sosyal hayatı zorunlu kılıyor. Ekonomik, iklimsel ya da siyasi nedenlerle bu yüzyıl aynı zamanda göçler yüzyılı olacak. Milyarlarca insan doğduğu yerden başka bir yerde hayatını devam ettirecek. Fiziksel olarak yerini yurdunu değiştirmeyen bireyler bile giderek artan bir oranda başka coğrafyalardaki insanlarla sanal ortamda sosyal, ticari ya da siyasi bağlar kuracak. Artık sadece ailemizle, yan komşumuzla ya da dini veya etnik kökeni bize benzeyenlerle yaşayarak bu hayatı zenginleştiremeyiz. Hayatın çok farklı katmanlarından gelen bireyler olarak eskiden hiç olmadığı kadar birbirimizle anlaşmak, ortaklaşa problem çözmek zorundayız. Bu genel çerçevenin ardından şimdi artık verilere bakarak toplumsal güven ve kamplaşma bakımından nerede olduğumuzu tespit edebiliriz. Önce Türkiye'de yaşayan bireylerin birbirlerini nasıl gördüğünü gerçek insan hikayeleriyle takip edelim. Ardından da her zaman olduğu gibi toplumsal güven bakımından dünyada nerede olduğumuza bakalım. Son bölümde ise önümüzdeki dönemde toplumsal güveni daha sağlam bir şekilde inşa etmek için gerek birey olarak gerek toplum olarak neler yapabileceğimize odaklanalım. Bu bölümde ağırlıklı olarak yararlandığım kaynak Profesör Doktor Ferhat Kentel. 2022'de tarafından yürütülen Türkiye'de bir arada yaşarız çalışması oldu. Nicel Saha Çalışması KOM'da Nitel Saha Çalışması SAM araştırma tarafından yapılmış olan Mart 2022 tarihli 177 sayfalık bu rapordan önemli gördüğüm bölümleri sizler için özetleyeceğim. Ama raporun tamamını konuya ilgi duyan herkese öneririm. Okunması, üzerine düşünülüp tartışılması gereken bir çalışma. Türkiye farklı dini, etnik, siyasi kimlikleri içinde barındıran çok renkli bir mozaik. Bu çeşitlilik bir yandan kültürel zenginliğimizi oluştururken diğer yandan kimlikler üzerinden ayrıştırıcı politikalarla kamplaşmaya ve sosyal güvensizliğe yol açmak isteyenlere fırsat sunabiliyor. Sosyal kimlik derken sabit ve değişmez bir takım karakteristik özelliklerden değil, tam tersine zamana ve ortama göre değişkenlik arz eden aidiyet duygusundan söz ediyoruz. Aynı sosyal kimlik herhangi bir zaman ya da ortamda büyük bir itibar görürken, başka bir zaman ya da ortamda son derece derin ayrımcılığa maruz kalabilir. Türkiye gibi kahramanlar ile hainlerin sürekli gündeme göre yer değiştirdiği bir ülkede sosyal kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramayanı bulmak neredeyse imkansız. Nitekim Kentel ve arkadaşlarının yaptığı saha araştırmasında kutuplaşmanın sebeplerinden biri başkalarına karşı duyduğumuz güvensizliklerin tahrik edilmesidir ifadesini neredeyse katılımcıların tamamı doğru buluyor. %88. Aynı çalışmada katılımcıların %66'sı da toplumumuzda var olan sorunlara sebep olan gruplara karşı tahammülüm yok ifadesine katılıyor. Ortam böylesine kamplaşmaya müsait olunca da her kesim karşısında gördüğü kesime güvensizliğin körüklediği bir nefret söylemi geliştiriyor. Rakamların soğukluğunun farkındayım. O nedenle bırakalım yaşayanlar anlatsın. Yaşayan anlatsın. Cinsiyete dayalı ayrımcılık. Türkiye'de başta istihdam olmak üzere pek çok alanda kadınlara yönelik ayrımcı bir sistemin varlığını biliyoruz. Her güne en az bir kadın cinayeti düşen ortamı yaratan cinsiyete dayalı ayrımcılığı 39 yaşında bir kadın nasıl anlatıyor? Kadın olduğum için ayrımcılığa uğradım. Çünkü benim yeteneğim var. Bir işe, iş yerinde mesela. Hiçbir zaman beni müdür yapmadılar. Benden daha az bilgisi olan insanları müdür yaptılar erkek olduğu için. Hep iş hayatında kıskanılan bir insan oldum başarılı olduğum için. Yapmadılar, hakkımı vermediler. Bir yere gelmeme izin vermediler. Öyle bir ayrımcılığa uğradım. Ama onun haricinde dediğiniz gibi ideolojik ayrımcılığa çok uğradım başörtülü olduğum için. Dindar, muhafazakar ve AK Parti seçmeni olduğunu söyleyen bir ev kadını ise kadınlara yönelik ayrımcılığı tersinden okuyor. Erkek ayrımı kavramı bence de lügatimize girmeli. Ama bu katılımcı aynı zamanda ayrımcılığın bir kuşak sonraya taşınmak zorunda olmadığının altını da çok net bir şekilde gösteriyor. Erkek ayrımı yani erkek evlat ayrımcılığı diye de bir şey var. O bizim aslında kültürümüzde var olan bir şey ve oradan gelen kadın erkek eşitsizliğine dayandı. Niye kadın şey olamıyor? Olamaz mı yani? İşte böyle böyle erkek çocuk, erkek evlat, erkek evlat. İş yerinde de erkek evlat, okulda da erkek evlat. Erkek öğretmen, erkek doktor. Böyle böyle kadınlar hep yozlaştırıldılar. Mesela ben okumak istediğimde Sakarya'da Kocaeli'nde okul çıktı bana. Gidebiliyordum. Yahu başta erkek kardeşim dedi ya bir yaş küçük benden. Sen oraya gidemezsin. Ben kendime ne kadar kızıyorum ya. Ne kadar yanlış. Şimdi öyle değil ama. Hem de bir desin bakalım. Desin. Desin bakalım. Bana değil. O zamanki kafam olsa da değil. O zamanki ben başka. O gitti artık. Ama mesela çocuğum olsun ya da çevremdeki insanların kızı olsun hadi bir desin bakalım. Bölgeye dayalı ayrımcılık. Türkiye'de kadınlara yönelik ayrımcılığın ardından en sık yaşanan kamplaşma kriteri bölgecilik diyebileceğimiz vaka. Nüfusunun yarısı bir ya da iki kuşak evvel bambaşka yerlerde doğmuş bir ülkeyiz. Geldiğimiz yer sosyal kimliğimizi çok ciddi bir boyutta belirliyor. Hal böyle olunca sosyal kategorizasyon kuralı gereği biz de hem kendimizi hem de başkalarını bu coğrafi kod üzerinden değerlendiriyoruz. Tanıştığımız insanlara ilk sorduğumuz sorulardan birinin nerelisin olması boşuna değil. Eğer bu yargıları sürekli realiteyle kontrol etmezsek her yargı bir süre sonra ön yargıya dönüşüyor. Daha karşınızdakini hiç tanımadan sırf geldiği yere bakarak onun hakkında bir takım hükümler vermekten söz ediyorum. Bu ön yargılar yaygınlaşıp karşımıza sosyal kimlik bazlı ayrışma olarak çıkıyor. Öyle olunca da Türkiye'de bölgecilik aslında light etnik ayrımcılığın bir kılıfı olarak kullanılıyor. Bunun en somut örneği kırdan ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden gelenlere yönelik ayrıştırıcı ifadeler. Örneğin bir konuma bilgisi alınacaksa bir Rizeli ile bir Dersimli'yi götürdüğünde Rizeli %75 önde başlar hikayeye. Dersimli'nin %25 şansı ya var ya yoktur. Belki de hiç yoktur. Çünkü devletin böyle duygusal bir aklı var. Bu bir devlet sorunu. Ben yıllarca Anadolu'da değişik yerlerde kaldım, öğretmenlik yaptım. Çok iyi gözlemledim bunu. Görürsün zaten insanlar Alevi'ymiş, bu Sünni'ymiş. Tabii kız alışverişiyle yapılarını bozmak istemiyorlar ama böyle bir sorun yok. Bu sorunu devlet suni olarak yaratıyor, çok net. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ekliyor. Şu açığa çıkıyor mesela, nerelisin işte Mardinliyim. Ha iyi, sen de insansın ya. Şu açıdan mesela şu da beni irite ediyor. Sen Kürtlere benziyorsun ya da benzemiyorsun. Mesela tipik bir Kürt insanı nasıldır? Yani tamam belli genlerimiz vardır ama mesela tipik nasıldır yani? Sanki böyle beş kollu dört bacaklıymışız da sonradan bu hale gelmişiz gibi. Yani öyle hep öteki bir düşünceyle bakıyorlar ki o yüzden mesela ben o algıyı sevmiyorum. Dine ve mezhebe dayalı ayrımcılık. Tabii Türkiye'de din üzerinden, dindarlık üzerinden de geçmişi olan bir ayrımcılık var. Kimi zaman örtünme, kimi zaman sakal, kimi zaman da mezhepler üzerinden ilerleyen bu ayrıştırıcı yaklaşım bizim gibi laik bir ülkede hala çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ben mesela cuma namazına gitmeyenlerin bizim mahallede veya çevrede ayrımcılığa uğradıklarını gördüm. Yani onlara bunlar inançsız, kafir, dinsiz, insan cuma namazına gitmez mi falan deniyor. Hristiyanlar bile bir kiliseye gidiyor pazar günü, bunlar niye gitmiyor falan gibisinden ayrımcılık gördüm ben yani. Ayrımcılığa uğrayan bir Alevi kadın anlatıyor. En basitinden ne diyeyim, bir Ramazan ayında bir Alevi çocuğunun oruç tutmadığı için Tokat'ta bir tane köprü vardır, altından su geçer. Oraya atıldığını biliyorum ben. Hani ya da mesela ben Sakarya Üniversitesi'nde yurda yazıldım. Ramazan ayı yine markette suyu görüyorum. Adam bana satmadı suyu. Yemin ederim. Ya da mesela o yurtta bana oruç tutmayı mecbur bıraktılar. Oruç tutmayı ve namaz kılmayı mecbur bıraktılar. Ben o yurttan atıldım ve gitti bir param kalarak orada. Mesela benim yurttan atılmam bende çok büyük bir travma yarattı. Mezhep deyince elbette Türkiye'de Alevilere yönelik ayrımcılığın kanlı geçmişini anmak zorundayız. Maraş katliamının ve çok daha yakın bir tarihte gerçekleştirilen Madımak katliamının son derece travmatik bir şekilde hafızalarımıza kazıdığı bu olgu maalesef hala diri bir damar olarak yaşamaya devam ediyor. Mezhep ayrımcılığının iki arkadaş arasındaki dostluğu nasıl zehirleyebileceğini bize çok iyi gösteren bir örneği Alevi bir genç anlatıyor. Üniversitede Bursalı bir arkadaşım dedi ki ben dedi seni çok seviyorum ama dedi ben seninle görüşemem artık. Neden dedim? Dedi ki sen Aleviymişsin. Evet dedim, Aleviler kötü insanmış. Ona öğretilen, ona söylenilen bu. Ben seninle arkadaşlık yapamam. Peki dedim, Alevi olmadan yani Alevi olduğumu öğrenmeden önce ben senin için kötü bir insan mıydım? Ya da benim herhangi bir kötü davranışımı ya da herhangi bir insana karşı kötü bir davranışımı, kötü bir tavrımı gördün mü? Buna şahit oldun mu dedim. Hayır ama dedi ailem bana işte böyle böyle dedi. Yani Aleviler kötü insanlar, onlarla görüşme, buraya gelmeden önce bunu tembihlediler bana dedi. Dedim sen bilirsin, görüşmek istemiyorsan sen bilirsin ama bir düşün, evime geldin, kaldın, yedik içtik, herhangi bir kötülüğümü gördün mü? görmedin. Arkadaşlarımın hiçbirine kötülüğümü gördün mü? Onu da görmedin. Sırf Alevi olduğum için benim kötü olduğumu düşünüyorsun. Bunu bir düşün. Yine konuşmak istemiyorsan, görüşmek istemiyorsan görüşmeyiz. Sen bilirsin dedim. Sonra kusura bakma dedi, özür dilerim dedi. Ondan sonra tabii ki görüştük. Üniversite bitene kadar görüştük. Hatta sonrasında da görüştük. Bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla Aleviliğin ne olduğunu okuduğum kadarıyla ona anlatmaya çalıştım. Türkiye'nin toplumsal güven karnesi. Türkiye'de ayrımcılık hikayelerini çoğaltmak maalesef çok kolay. Eminim her birimizin yaşadığı benzer hikayeler var. Hepimiz yaşayarak biliyoruz ki farklı toplumsal kimliklerimizden dolayı zaman zaman başkaları tarafından şüpheyle karşılandık, ayrımcılığa uğradık. Peki neden? Cinsel, dinsel ya da etnik kimlikler kendi başlarına olumlu ya da olumsuz yorumlanabilecek olgular değil. Bu olguları bir nefret unsuruna dönüştüren bizim bakış açımız. Bizden farklı kimliklere dair ön yargılarımızı doğuştan kazanmıyoruz, sonradan toplum içinde öğreniyoruz. Toplumsal güven işte bu süreçte son derece kritik bir rol oynuyor. Toplumsal güvenin zayıf olduğu ortamlarda sosyal gruplar arası farklılıklar bir kamplaşma gerekçesi görülüp ötekileştiriliyor. Toplumsal güvenin güçlü olduğu ortamlarda sosyal gruplar arası farklılıklar ulusal bir üst kimliğin zenginliği olarak kabul edilip yüceltiliyor. O nedenle şimdi gelin meselenin kaynağına inelim, bakalım bizde ortam nasıl? Ne yazık ki OECD tarafından yapılan kapsamlı sosyal güven araştırmasına katılmayan birkaç ülkeden biri Türkiye. Umuyorum ki bu eksiği ileriki yıllarda tamamlamış oluruz. Zira tıpkı eğitim ve sağlık alanlarında olduğu gibi elimizde güvenli veriler olmadığı zaman global dünyada nerede olduğumuzu anlamakta zorlanıyoruz. Geçmiş yıllarda Pew tarafından yapılan uluslararası karşılaştırmalı çalışmalarda Türkiye'de yer alıyordu. Ancak ne yazık ki son yıllarda o çalışmanın da dışında kalmış durumdayız. Neyse ki boşluğu Ipsos tarafından yine aynı konuda toplam 33 ülkede yapılan bir saha çalışması dolduruyor. Bu çalışmaya göre toplumsal güven araştırmalarının temel sorusu olan genelde insanlar güvenilirdir ifadesine katılanların oranı en yüksek olan iki ülke Çin ile Hindistan ve her iki ülkede de oranlar %50'nin üstünde. Global ortalamanın %30 olduğu bu ölçümde Türkiye'de başkalarını güvenilir bulanların oranı sadece %14. Türkiye bu oranla tahmin edeceğiniz gibi Brezilya ve Malezya ile birlikte başkalarına güvenin en az olduğu 3 ülkeden biri. Polonya, Güney Afrika ve Macaristan'da bizden fazla ayrışmıyor. Tabii dönüp bu ülkeleri tek tek inceleyince her birinde son dönemde son derece ayrıştırıcı bir siyasal kamplaşma olduğunun da altını çizmek gerek. Ipsos'un 2022'de yayınladığı bu rapor aslında Profesör Doktor Yılmaz Esmer Hoca'nın 2012'de uzunca bir süre kapsamlı bir şekilde yayınladığı Dünya Değerler Araştırması sonuçlarıyla örtüşüyor. O çalışmada biz de halkın yalnızca %12'si başkalarına güveniyordu. Ipsos veri tabanında ilginç olan bir başka nokta da toplumsal güven bakımından gelir, eğitim ya da yaşa göre çok ciddi bir ayrışma görünmüyor olması. Ancak cinsiyete dayalı farklara baktığımızda karşımıza başka bir Türkiye gerçeği çıkıyor. Türkiye'de kadınların başkalarına güven oranı %10'da kalıyor. Dünyada başkasına en az güven duyan kadınların ülkemizde yaşıyor olması, kadınlardan daha çok biz erkeklerin sorgulaması gereken bir veri. Bu verilere bakınca gördüğüm bir başka detay da beni şaşırtmadı. Toplumsal güvensizliğin en zayıf olduğu ülkelerde ciddi bir siyasal kamplaşma ortaya çıkıyor. Popülist siyaset toplumsal güvensizliği çoğaltıyor. Dünyada nerede olduğumuza dair genel bir fikir oluşturduktan sonra şimdi gelin Türkiye içi verilere biraz daha detaylıca bakalım. Bu bölümde veri kaynağım yukarıda andığım Kentel 2022 araştırması. Bu çalışma Ipsos verilerini neredeyse birebir destekliyor. Türkiye'de halkın çoğunluğu yani %54'ü başkalarına güvenmiyor. Her 5 kişiden sadece biri başkalarına güvenilir buluyor %23. Aradaki birkaç puanlık fark Ipsos ve Kentel'in aynı soruyu farklı tekniklerde sormasından kaynaklanıyor. Kentel verilerinden öğreniyoruz ki toplumsal güvenin kentleşmeyle neredeyse doğrusal bir bağı var. Köylerde güvensizlik %49 iken büyük şehir ve metropollerde bu oran %61'e çıkıyor. Daha vahim olan ise büyük şehirlerde yaşayanlar arasında başkasına güvenenlerin oranı yalnızca %16. Yani ancak 6 kişiden biri insanların iyi ve güvenilir olduğunu düşünüyor. Kentleşme arttıkça toplumsal güven azalıyor. Modern yaşamın zorunlu bir gereği olan kendisinden farklı olanla bir arada yaşama pratiği görünen o ki bizde henüz yerleşmiş değil. Bu sonuçlar bize Türkiye'de köyden kente göçle birlikte güvensizliğin arttığını, farklı kökenlerden gelen kişilere endişe ve şüpheyle baktığımızı gösteriyor. Çocuklarımızı bile ayırıyoruz. 19. ayrımın sonu. Sayfa 192.